Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 33. Ayrım. Öğrenciler ve mücahitler köyü derleyip toparlamaya çalıştılar. Revir doluydu. Yeni yaralıları evlere dağıttılar. Bu sırada derinden, uzaktan, ötelerden gelen bir uğultu duyuldu. Hiç bilmedikleri değişik, tuhaf bir uğultuydu bu. Ufka baktılar. Solukları kesildi. Bütün ufuk Türk uçaklarıyla doluydu. Güneş altında pırıl pırıl parlıyorlardı. Türkiye bu kez toplam 64 adet F-100 Süper Sabre ve F-84 F uçağı yollamıştı. Çünkü Makaryoz ateşi kabul etmemiş, Amerika Lefkoşa Büyükelçisi'ne eğer Türk uçakları bir daha hücum ederlerse Kıbrıs'taki bütün Türkleri yok edeceklerini söylemişti. Dipnot 262. Amerika belgelerine dayanarak E.Camgöz, sayfa 271. Makaryoz'un ahlakını en iyi belirten örnek budur. Bütün Türkleri yok etmek. Bunu gözü dönmüş, doğuştan suçlu katiller bile düşünemez. Ama Makaryoz bu işte. Makaryoz, Amerika Büyükelçisi'ne Sovyetlerden yardım istediğini de açıklar. Papaz, Enosis aşkıyla dünyayı yangına vermeye hazırdır. Bir neden de hükümet Cengiz Topel'e işkence yapıldığını öğrenmişti. Bakalım cani papazda bu cinayete yeltenecek cesaret, işkencecilerde Cengiz Topel'e işkenceye devam edecek yürek kalacak mıydı? Dipnot 263. Cengiz Topel ne yazık ki daha önce şehit olmuştu. 64 uçağın bu seferki hedefleri Erenköy'ü yok etmek için bir araya getirilmiş tüm birlikler, yedekler, asker ve mühimmat konvoylarıydı. Tüm savaş alanını temizleyeceklerdi. Bu aşamada makineli top ve roket yanında 750 librelik bombalar ve napalm bombaları da kullanılacaktı. Rumlar ve Yunanlılar Türk Hava Kuvveti'nin gerçek gücünü bugün yaşayacaklar, pilotlar bugün Yüzbaşı Cengiz Topel içinde savaşacaklardı. Uçaklar Erenköy üzerinden geçerken yine kanatlarını sallayarak Türkleri selamladılar. Sonra üç yana dağıldılar. Büyük bir öfke ile hedeflere yöneldiler. Çok geçmedi, bombalar patlamaya başladı. Sesleri yansıyor, tepelerin ardından göğe alevler ve kıvrım kıvrım dumanlar yükseliyordu. İnönü, Johnson'ın mektubunu asıl şimdi yanıtlıyordu. Bu uçakların hepsi Amerika'nın Türkiye'ye verdiği uçaklardı. Johnson, mektubunda Amerika yardımı silah ve araçların izinsiz kullanılmasını yasaklamıştı. İnönü Johnson'a şimdi bu silah ve araçların milli bir zorunluluk oldukça her zaman her yerde kullanılacağını, müdahale hakkından da asla vazgeçilmediğini böylece bildiriyordu. Makaryoz'un tehditleri, Amerika'nın ve Sovyetler Birliği'nin baskıları Türkiye'yi durdurmaya yetmemişti. Çünkü hiçbiri haklı olmaktan daha güçlü değildi. Uçak hücumu Erenköy bölgesini kuşatan bütün birlikler susturuluncaya kadar sürdü. Rum cephesi ölüm sessizliğine gömüldü. Gece 3 Türk hücum botu Erenköy'e yaklaşıp durdu. Bir şileple birlikte gelmişlerdi. Şilep kıyıya iyice yanaştı. Sandallarla karaya 41 öğrenci ve malzeme çıkarıldı. Makaryoz durumu gerilere kaçabilen bazı subaylardan öğrendi. Çok korktu. Uçak hücumunun uyarı uçuşuna hiç benzemediğini anladı. Rum-Yunan cephesi yerle bir olmuştu. Sağ kalabilenler ayakları kıçlarına değerek kaçmışlardı. Makaryoz ve adamları bu süreçte bir Türk köyüne dokunurlarsa bunun birkaç katını yaşayacaklarını çok iyi kavradılar. Tek çareleri vardı, hiç vakit yitirmeden ateşkese razı olmak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel bombardımanın kesilmesinden yana değildi. Onu da savaş heyecanı sarmıştı. Kıbrıs'taki bütün askeri tesisleri ve Makaryoz'un sarayını vurmak istiyordu. Oysa saldırılar bütünüyle durmuş, saldırganlar saf dışı edilmişti. Bundan sonra bombalamaya devam etmek hukuka aykırı olurdu. İsmet Paşa için önemli olan müdahaleyi yapmakla birlikte işi uygun çizgide bitirerek Birleşmiş Milletler'den kınama almamaktı. Tansel'i azarladı. Hadi bakayım, sen daha çocuksun, bombardımanı keseceğiz. Bombardıman kesildi. Türk uçakları 10 Ağustos'tan başlayarak birkaç gün Kıbrıs üzerinde devriye uçuşları yaptılar. Türk uçakları görününce Rum kesimlerinde hayat duruyordu. Bir tüfek patlatsalar çok şiddetle karşılık göreceklerini öğrenmişlerdi. Makaryos'ta, Grivas'ta, Yunanistan'da bunları destekleyenler de yenilmişti. Amerika uçakların kullanılmasını bu kez sorun etmedi. İnönü'nün bu defaki yanıtını içine sindirmek akıllılığını gösterdi. Sovyetler Birliği bir nota vermekle yetindi. Kıbrıs, Rum yönetimi bir şey yapmış olmak için hava sahasının ve kara sularının Türkler tarafından ihlal edildiğini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Birleşmiş Milletler de taraflara her zamanki barışçı tavsiyelerde bulundu. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bu şikayetleri yanıtlarken müdahale hakkını saklı tuttuğunu kesin bir dille açıklamayı ihmal etmedi. Dünyaya Türkiye'nin gerekirse hakkını duraksamadan kullanacağı gösterilmişti. Türkler, öğrenci ve mücahitler arasından toplam 13 şehit vermişlerdi. 5 köyü bir köye sığdırabilmek, yiyecek bulabilmek, barınmayı sağlayabilmek büyük sorundu. Komutan, Lefkoşa'ya gidemeyen denktaşa Ankara'ya dönmesini önerdi. Durumu İsmet Paşa'ya anlat. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Denktaş, yaralıları almaya gelen bir küçük gemiyle Türkiye'ye döndü. İnönü ile görüştü. İnönü kızgındı. Benden habersiz gittin. Beyin takımının cephede işi ne? Denktaş, özür dileyerek Erenköy hakkında bilgi sundu. Asker yollanırsa boşaltılan 4 köy geri alınabilirdi. Ateşkes anlaşması yapılmış, Rum saldırıları durmuştu. Yeniden savaş mı açacaktı Türkiye? İnönü, Denktaş, beni iyi dinle dedi. Şimdi savaş değil, akıl zamanı. Savaş her zaman çözüm değildir. Sonrasını da dikkate almak gerek. Lütfen sabırlı olun. Köyleri zamanı gelince geri alırız. Öğrencileri ve mücahitleri bırakalım dinlensinler. Çocuklar çok yorulmuştur. Yaralılar da iyileşsin. Öteki yardımlar için gerekli emri veririm. Kıbrıs'a yasal yoldan girene kadar bir daha Ankara'dan ayrılmayacaksın. Senin yerin masa başı. Denktaş özlem acısını içine akıtarak sustu. Kıbrıs'ta birkaç muhalif, Denktaş buradan kaçtı, şimdi Ankara'da konfor içinde yaşıyor diye dedikodu yapıyorlardı. Buna katlanamıyordu. Makaryos ve adamları uzun süre şoktan çıkamadılar. Ne Amerika engel olabilmiş, ne Sovyetler Birliği yardıma gelmişti. Yunanistan'da sadece 4 uçak yollamış, yalnız ikisi Erenköy'e saldırabilmiş, onlar da Türk uçaklarını görür görmez kaçmışlardı. Sonunda ateş saçan Türk uçakları ile yalnız kalmışlar ve hapı yutmuşlardı. Hava hücumunu anlatan subayların çeneleri titriyordu. Böyle bir olayı ancak sinemada görmüşlerdi. Kasırga gibi bir şeydi. Türk kesiminde stoklar erimiş, açlık ve yokluk kapıyı çalmıştı. Kızılay, Kıbrıs'a yiyecek ve ilaç yollamak için harekete geçti. Makaryos, Rumların yerlerde sürünen morallerini güçlendirmek için bir tepki göstermek istedi. Bizden izin alınmaksızın bir Türk gemisinin Kıbrıs kıyılarına yaklaşması halinde bunun sonuçları çok kötü olacaktır. Buna izin vermeyeceğimiz gibi böyle tek yanlı Türk hareketine elimizdeki bütün imkanlarla karşı koyacağız. Barış gücü komutanı ve arabulucu Rum yönetimi yüzünden Kıbrıs Türklerinin içinde bulunduğu acıklı durumu açıkladılar. Olay dünya basınında yer aldı. Kızılay'ın yolladığı 280 ton yiyecek yüklü motor bu sırada Magosa'ya gelmişti. Türkiye, Kıbrıs Türklerine gerekirse kuvvet kullanarak yardım yapacağını açıkladı. Makaryos, azarlanmadan, silahla korkutulmadan insanca davranmayı başaramıyordu. Türkiye'nin açıklaması üzerine kapıyı açtı. Benzeri bir olay Erenköy'de de yaşanmıştı. Yiyecek götüren kamyonları Rumlar geri çeviriyorlardı. Türkiye denizden yiyecek ikmali yapacağını açıklayınca paniklediler. Erenköy yolunu da açtılar. Bu sayede Erenköylüler açlıktan kurtuldular. Son hafta kişi başına günde ancak bir dilim ekmek düşüyordu. Dışişleri Bakanı Cemal Erkin ortamı çok dikkatli hazırlamıştı. Sovyetler Birliği Büyükelçisi Rijov bu ortamdan yararlanarak İnönü'yü Moskova'ya davet etti. Moskova, ilişkileri ılıklaştırmak için bir jest yaptı. İnönü'nün Kıbrıs'ta federasyon tezini savunduğunu öğrenen Dışişleri Bakanı Gromyko, Kıbrıs'ta bir Türk-Rum federasyonu kurulmasının iyi bir çözüm olacağını açıkladı. Bu açıklama havayı iyice yumuşattı. Makaryoz şaşırmıştı. İnönü, önce Dışişleri Bakanı'nın gitmesini uygun gördü. Bakan Erkin, Ekim ayında Moskova'ya gitti. Ankara'ya özel uçak yollamışlar, uçakta Türkçe bilen bir hostes bulundurmak inceliğini de göstermişlerdi. Moskova havaalanında Dışişleri Bakanı Gromyko tarafından karşılandı. Dünyanın gözü ve kulağı Moskova'ya çevrildi. Yıllar ve yıllar sonra Türk ve Sovyet temsilcileri Moskova'da bir araya gelmişlerdi. Moskova'da Türkiye'yi deneyimli bir diplomat olan Hasan Esat Işık temsil ediyordu. Bakan da seçkin bir kurulla birlikte gelmişti. Taraflar kısa zamanda anlaştılar. Türkiye, Batı İttifakı ve NATO içinde kalacaktı. Ama Sovyetler Birliği ile dostça bir ilişki sürdürecekti. Türkiye, Sovyetlere karşı bir saldırının atlama tahtası olmayacaktı. Dostluk elini uzatıyordu. Sovyetler Birliği de Türkiye'ye dostluk elini uzattı. 20 yıllık kopukluk, soğukluk sona erdi. Ortak bildiri ile Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin Kıbrıs'ın bağımsızlığında iki cemaatin varlığını kabul etme ve iki cemaatin haklarına saygı gösterilmesi konularında anlaştıkları açıklandı. Makaryoz daha da şaşırdı. İnönü'den sonra başbakan olan Suat Hayri Ürgüplü ve Süleyman Demirel de bu çizgiyi koruyacaklardı. Bir daha kimse Türkiye'ye Sovyetler Birliği üzerinden şantaj yapamayacak, tehditte bulunamayacaktı. Türkiye, Makaryos'un Yunanistan'ın hatta Amerika'nın kullandığı Sovyetler Birliği kozunu ellerinden almıştı. İnönü'nün Batı İttifakı içinde kalması fakat Amerika'ya karşı bağımsız davranması Amerika'yı tedirgin etmekteydi. Amerika'nın Türkiye'de beklentilerine uygun bulduğu bir aday vardı. Süleyman Demirel. Ama milletvekili değildi. İlk seçime kadar bekleyecek, seçilince Süleyman Demirel'i destekleyecekler, böylece İnönü dönemini kapatacaklardı. Bu sonucu hazırlamak ümidiyle Amerika Büyükelçisi usulca harekete geçti. Rum ambargosu. Makaryoz ve adamları az silah kullanarak Türkleri yenmenin yolunu arayıp duruyorlardı. Erenköy yenilgisinin acısını çıkarmalıydılar. Kavga etmeden, acı çektirmeden yaşayamıyor, dayak yemeden duramıyorlardı. Sonunda yasal hükümet olarak asi ilan ettikleri Türklere karşı daha sıkı bir ekonomik ve idari ambargo uygulamanın etkili olacağına karar verdiler. Uzun bir yasak listesi hazırladılar. Benzin, gaz yağı, lastik, akü, yedek parça, çimento, çivi, tel, demir, kum, çakıl, boru, pil, radyo, telefon, termos, kükürt, haki kumaş, eldiven, lastik tabanlık, yün gibi malzemenin Türk kesimlerine sokulmasını, Türklere satılmasını yasakladılar. Kimyevi gübre bile patlayıcı yapımında kullanılabilir diye yasaklandı. Dipnot 268. İsrail'de, Gazze'de bu yasakları uyguluyor. Anlayış aynı. Bu nedenle Rumlarla kolay anlaşıyorlar. Yasal bir hükümetin asayişi sağlamak için asilere karşı böyle yasaklar getirmesinin çok doğal olduğunu savunacaklardı. Türk kesiminin telefonları çalıştırılmayacaktı. Bu yüzden Türk bölgeleri arasında iletişim ancak gidip gelenlerle sağlanabilirdi. Rumlar etkili bir önlem olarak yollardaki barikatları artırmayı da kararlaştırdılar. Türk araçları her barikatta durdurulup denetlenecekti. Bütün Türklerin üzeri aranacaktı. Hatta soyup da arayacaklardı. İzin vermeyen, karşı duran tutuklanacaktı. Kadınları da erkek polisler arayacaktı. Bunu düşünmek hepsinin neşesini yerine getirdi. Bu işlem Türkleri çıldırtabilirdi. İtiraz eden doğru karakola. Türkler bu önlemlere ne kadar dayanabilirlerdi? 1965 yılı bütçesi 13 Şubat 1965 günü oylandı. İnönü bütçe oylamasında kırmızı oylar beyaz oylardan bir tane fazla çıkarsa iktidardan çekileceğini açıklamıştı. Başkan oylama sonucunu açıkladı. Bütçeye 197 beyaz oy yani evet, 225 kırmızı oy yani hayır verilmişti. İnönü meclisten çıkınca doğru Çankaya'ya gitti, Cumhurbaşkanı Gürsel'e istifasını sundu. Orduyu kışlasına döndürmüş, iki darbeyi önlemiş, af konusunu çözmüş, demokratik dönemin başlaması için 3 koalisyon hükümeti kurmuş, koalisyonların her türlü cilvesine katlanmıştı. Kıbrıs sorununda 5 kez müdahale kararı almış, 2 kez çıkarma amacıyla yola çıkmış, Lefkoşa'yı uçaklarla uyarmış, Erenköy'ü saran Rum-Yunan birliklerini uçak hücumuyla yok etmişti. Müdahale hakkını sürekli korumuş ve güvence altına almıştı. Kısacası dinlenmeyi hak etmişti. Gürsel, hizmetleri için İnönü'ye teşekkür ederek yeni hükümeti kurmaya Suat Hayri Ürgüplü'yü memur etti. Dipnot 270. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin isteği Kıbrıs'ta federasyondu. Başbakan Ürgüplü de federasyon tezinde ısrar edeceğini açıklar. Demek ki Ürgüplü de bu kesinleşmiş ortak isteği benimsemiş. Daha sonra Ürgüplü, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin milli bir politikası olduğunu da açıklayacaktır. Daha sonra aynı Ürgüplü, Türkiye Kıbrıs meselesinde ne istediğini henüz bilmiyor diyecektir. Ne istediğini bilmeyen Türkiye midir, Ürgüplü müdür? Bizi kimler yönetmiş? Genel seçimler 10 Ekim 1965'te yapıldı. Seçimi Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Adalet Partisi kazandı. 27 Ekim günü Başbakan Süleyman Demirel hükümetini kurdu. Amerika memnundu. Demirel Dışişleri Bakanlığı'na diplomasi ile hiç ilgisi olmayan birini, Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil'i getirdi. Çağlayangil kibardı, hoş sohbetti, süslü sofraları, gösterişli yemekleri, kadınlı toplantıları seviyordu. Yapısı gereği yavaş, ağırkanlı biriydi. Diplomasi hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Diplomasinin kurallarını, Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını biraz olsun öğreninceye kadar hayli zaman geçerdi. Dışişleri tatlı bir rehavete daldı. Oysa çok kısa bir süre sonra Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşülecekti. Makaryos'u kahraman olarak gören yeni devletler ve bağlantısızlar Türkiye'nin karşısında yer alacaklardı. Onlarla sağlıklı ilişkiler kurulması uzun yıllar ihmal edilmişti. Görüşmelere az kala bir hamle yapılsa, belki az da olsa olumlu bir sonuç alınabilirdi. Ama bu enerji gösterilemedi. Bakanlığa da bakanın yavaşlığı sinmişti. Dipnot 271. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada emperyalizme karşı zaferle sonuçlanan ilk kurtuluş savaşını vermiş olan ülkedir. Dışişleri Bakanlığı üst yöneticilerinin çoğu bu büyük gerçeği çabuk unutmuştur. Asıl monşerlik budur. Milli içeriği olmayan, devletinin kuruluş felsefesine aykırı düşen başarılı bir diplomasi olur mu? Bakanlık, bağımsızlığını yeni kazanan devletlerle ilişki kurmak konusunda pasif kalmış, büyük devletler yanında yer almayı yeterli bulmuştur. Şimdi bunun zararını görme zamanı gelmişti. Üçüncü dünya ülkelerinin verdiği karar tasarısı Türkiye aleyhindeydi. Enos ise kapı aralıyordu. Türkiye'nin müdahale hakkını engellemeyi öngörüyordu. Dipnot 272. En önemli husus, Türkiye'nin şartlar tamam olduğunda Kıbrıs'a müdahale edebilme hakkının korunmasıydı. Sorunun özü buydu. Çağlayangil ve ekibi bu hayati hakkın kararda yer almasını ya da bu haktan hiç söz edilmemesini sağlamayı başaramamıştı. Bu tasarı Hindistan, Mısır ve Yugoslavya'nın da aralarında bulunduğu 22 Asya-Afrika ülkesince destekleniyordu. Bu sayı görüşmeler sırasında artacak, 32 olacaktır. Tasarı 17 Aralık 1965'te oylandı. 47 oy tasarı lehinde kullanıldı. 54 oy çekimser, 6 oy aleyhteydi. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyeleri bütünüyle çekimser kalmışlardı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 239. Devamı 34. ayrımda.